Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Ve sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftada programımızı açmadan evvel radyo çalışanlarının ve program emeği geçenlerin adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası namındaki hatıra kitabından pasajlar takdim etmeye çalışacağız. Malik Aksel, Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında yetişmiş bir ressam. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da yaşamış. Malik Aksel'in hatıraları bir kere çok canlı ve parlak bir ifadeyle yazılmış. İkincisi de Malik Aksel, bu zamanda yaşamış olan emsallerinin hilafına eskiyle yeniyi menfi manada mukayese etmiyor. Bu devirde hatıra yazanların bir umumi hastalığı vardır. Eski kötüydü, yeni iyi. Eski kötüydü, yeni iyi. Bu gibi saplantıları yok Malik Aksel'in. İyi ise iyi olarak, kötü ise kötü olarak aksettiriyor. Kötüyü aksettirirken bile bir tatlı hatıra gibi aksettiriyor. İkincisi, bazı milli ve manevi değerlere bu hatıra yazarlarının çok ağır hakaretleri olur. Tabii bunu yaparken maziyle hali hazırı mukayese ederken Malik Aksel'in böyle bir saplantısı yok. Ondan dolayı hatıralarının bir ayrıca kıymeti harbiyesi var. Evet, masal olmuş gerçekler serlevhası altında Malik Aksel eski mektepleri anlatıyor. Diyor ki, çağımızda değişmeyen bir değişme kanunları kaldı. Bilinmez, belki günün birinde o da değişir. Zamanla bellediklerimizin, öğrendiklerimizin çabucak bir sabun köpüğü gibi dağılması haklı olarak bizde bu şüpheyi uyandırıyor. İlkin elifbanın adı alfabe oldu. Mektebin adı okul oldu. Talebenin adı öğrenci oldu. Eski yazının yerini yeni yazı aldı. Sağdan sola yazmayı öğrenenler bu defa soldan sağa öğrenmeye koyuldular. Öğrendiklerimizi değil, öğrenmediklerimizi öğrettik. Değişmeyen bir kerrat cetveliydi. Onun da adı değişti. Çarpım cetveli oldu. Çarpılmaktan çarpım. Ürkütücü bir kelime. Eski mektep zannedildiği kadar korkunç değildi. Sabahleyin bevvap, yani kapıcı, ev ev dolaşır, birer birer çocukları toplar, şimdiki servisler gibi. Omuzunda upuzun değneğin çentiklerine sefer taslarını, yemek çıkınlarını geçirir. Çocuklar da omuzdan geçme cüz keseleriyle beraber birbirlerinin ellerini tutarak mektebe giderlerdi. Bevvap, mektebe yeni başlamış en küçük çocuğun elini bırakmazdı. Zaten evden de böyle tembihlenmişti. O zamanlar bu saatlerde yolda sadece sütçü beygirleri görünürdü. O da bevvap gibi yarı uyuklar, tembel tembel kapı önlerinde duraklardı. Mektepte elifbağdaki harfler teker teker öğretilirdi. Bazen de hep birden elifbağ okunurdu. Elif direk gibi, B tekne gibi, P ona benzer, T ona benzer, S ona benzer, Cim karnı yarık, H ona benzer, Çim ona benzer, H ona benzer, Dal beli bükük, Zel ona benzer, R çengel gibi, Z ona benzer, Sin üç dişli, Şın ona benzer, Sat deve kulak dudaklı, Dat ona benzer, T tavşan kulaklı, Z ona benzer, F kuzu başlı, Kaf koyun başlı, Kef boru gibi, Lam orak gibi, Mim çomak gibi, Nun çanak gibi, Vav bir gözlü, H iki gözlü, Y ördek gibi tasvirlerle acemi çocuklar harfleri öğrenirlerdi. Daha ileri talebeler, yani şakirtler, toplu olarak makamla elif eyli ele üstün umburleyli av up, be beyli bele üstün bümbürleyli bab bub diye bütün harfleri tekrarlarlardı. Filmlerde falan bunu karikatürize ediyorlar anlamadıkları için. Halbuki orada tekrarlananlar harfler idi. Sınıfta hoca yoksa çocuklar bu tempoyla okumayı oyuna çevirirlerdi. Sınıf böylece çabucak Yahudi havrasına dönerdi. Diğer taraftan elif iki üstün enni, elif iki esre inni, elif iki ötre ünlü gibi sesler gelirdi. Dışarıdan işitenler çocuklar ne güzel ders yapıyorlar derdi. Kandillerle cumartesi ve perşembelerde hayır sahipleri çörek, lokma, şeker dağıtırlardı. Zengin fakir ayırmazlardı. Çocuklara, hocalara, kalfaya bol bol verirlerdi. Hoca dua eder, çocuklar amin derlerdi. İlahiler başlardı. Gönül ki odlara yandı, kebabı neyleyim? Bunu çocuklar öyle yanık söylerlerdi ki işini bırakan bunları dinlemeye koyulurdu. Kimileri gözyaşlarını tutamazdı. Sibyan mektebinde, yani ilk mektepte sınıflar yoktu. Hececiler ve ammeciler vardı. Fergaba geçildi mi kalfa, fergap fesini kap der, fesini kapar, yeni bir cüz kesesi omuzundan geçirilir, çocuğun evine müjdeci gider, hocaya hediyeler gelir, kalfaya bevvaba bahşişler verilirdi. Mektepte ders kadar ehemmiyetli olan bir şey daha varsa, o da terbiye ve hürmet idi. Bu sebepten daima küçükler büyüklerin ellerini öper, onların yanında çekingenlik gösterirlerdi. Eski terbiyeye göre terbiye vasıtalarından biri sopa idi. Bunun çocuğun gözü önünde devamlı bulunması icap ederdi. Bundan dolayı falaka mahalle mektebinin arma gibi en görünür yerine konurdu. Ancak sık sık indirilmezdi. Zaten sopanın caydırıcılığı da buydu. Duvarda asılı olması, zannedildiği gibi ikide birde çocukların dövüldüğü, falakaya yatırıldığı vaki değildi. Ancak çok büyük bir kabahat ederse o zaman müstesna. Falaka zaten küçüklerle kız talebeye tatbik edilmezdi. Ama kız çocuklar da çok yaramazlık yaparsa onları da hafifçe okşanırdı. Çocuk işlediği suça göre dayak yerdi. Mektepten kaçmak, haylazlık ve itaatsizlik en başta gelen suçlardı. Falaka sınıfta bir tane olduğu halde değnekler çeşitliydi. Bunlar dışında hoca efendinin arkasında tavana kadar uzanan değnekler vardı. Bunların ayrı vazifeleri vardı. Uzun değnekler sınıfın gerilerinde uyuklayanlar, ders dinlemeyenler ve konuşanlar içindi. Bunlarla çocuk omuzundan hafifçe dürtülürdü. Bunların kamıştan olanları, yaramazlık yapanları dürtmek içindi. Bu da tabii hocanın nişancılığına bağlıydı. Çalışkan talebeler asla falaka ve sopa yemezlerdi. Ancak yaramazlık yapan kim olursa olsun, zengin, çalışkan, iltimaslı, fakir, hepsi aynı şekilde muamele görürdü. Bunlar sebilhane bardağı gibi hocanın çevresine dizilirler, ona hizmet ederler, derslerine çalışırlardı. Böyle bir düzen vardı. Çocukken çocukluğum Serez'de geçti. Ahmet Paşa Mektebi Serez'dedir. 3 tane sarıklı hocası vardı. Birisi çok yaşlı, uzun boylu, büyük başlı Kur'an-ı Kerim hocasıydı. Arada bir kısası Enbiya'dan kıssalar anlatırdı, peygamber kıssaları anlatırdı. Hele İbrahim peygamber ile İsmail peygamber hikayesini anlattığı zaman gözlerinden yaşlar süzülür, çocukları da ağlatırdı. Çok merhametli, yumuşak bir hocaydı. Ne döver ne söverdi. Ama çocuklar bu hocadan taraf taraf kaçarlardı. Çünkü biri şikayet edildi mi, yaramazlık etti mi, onu rahlesinin yanına alır, sağırca ve biraz da unutkan olduğu için suallerini boyuna tekrarlardı. Söyle bakalım, sen ne yaptın? Anlat, adın ne senin? Salih efendim. Salih de şunu evladım, sen de adını öğrenmemişsin. Nasıl elif bayi sökeceksin? Anlat bakayım ne yaptın? Bu sırada ellerinde cüzlerle birer birer talebeler hocanın rahlesi önüne gelirler, derslerini okurlardı. Hoca yanındaki cezalı çocuğu unuturdu. Bir ara çocuğa sorar. Senin neydi yaptığın yaramazlık? Söyle adın neydi? Bu sırada yine birer birer talebeler gelirdi. İbrahim Efendi'nin önünde bal mumuyla işaretlenmiş dersi okurlardı. İbrahim Efendi tekrar yanındaki çocuğa sorardı. Adın neydi senin evladım? Salih efendim. Niye çarşamba değil de Salih? Anlatıver bakalım. Efendim, o vakit Ebe Hanım öyle koymuş. Salih günü doğmuşum da ondan. Fesubhanallah. Sen buna Salih deyiver evladım. Sen cahilsin. Anan da, baban da, eben de mi cahil? İşte bu yüzden çocuklar İbrahim Efendi'nin yanına gitmemek için dayak yemeye çoktan razı olurlardı ve ondan bucak bucak kaçarlardı. İkinci hocamız tarih, coğrafya, hesap ve Türkçe hocasıydı. Adı Sabri Efendi'ydi. Ceza vermezdi. Her şeyi sözle hallederdi. Hafif kınalı sakallı, üstü başı düzgün, güler yüzlü bir hocaydı. Bütün talebe onu sever, onun dersine çalışırdı. O da bazen dayanamaz, öğle paydosunda çocuklarla ceviz oynardı. Şımaran, haşarlık eden talebeyi dövmezdi. En büyük cezası, ben sana darıldım, benim yanıma gelme, bana bir şey sorma sözüydü. Artık çocuk bu sevdiği hocanın gözüne girmek için neler yapmazdı. Dersine daha çok çalışırdı. Nerede rastlasa selam verirdi. Nihayet Sabri Efendi elini öptürür, böylece bu talebeyle barışmış olurdu. Bir gün Sabri Efendi sınıfta yakındaki talebelerden biri bardak su istedi. Birkaç çocuk testiyi yakalamak isterlerken ben çabucak bardağı suyu doldurdum ama farkında olmadan da testiyi devirmişim. Sular tahta aralarından aşağıya sızmış. Daha Sabri Efendi suyu içmeden hemen arka sıralardan parmaklar kalktı. Bazıları bir elini bacakları arasına sokarak sanki pek çok sıkışmış gibi neredeyse efendim izin istediler. Gidin deyince iki kat olup da dışarı çıkmak isteyen talebeler doğruca Ulumu Dini hocası Muhittin Efendi'nin sınıfına daldılar. Maksatları beni müzevirlemek. Ama bu hoca da talebelerin adlarını bilmediği için efendim hani şu kısa pantolonlu talebe yok mu? O şu tahta aralığından sizin başınıza su döktü dediler. Öğleden sonra aşağı inilir İlmihal dersi yapılırdı. Yalnız bu hocanın bir adeti vardı. Talebe kürsüsü yanına geldi mi ona dikkatlice bakar, eliyle sağ kulağını tutardı. Bal mumuyla yapıştırılmış sayfayı bulur, dersi ezbere okuturdu. Bilemedi mi kulağını bir kağıt gibi burar, kafasını şöyle hafif ileriye doğru getirir götürürdü. Bir de hocanın ikinci bir adeti vardı. Talebeyi seçmezdi. Dersi bildi mi bildi, bilemedi mi kulağa çekilirdi. Çocuk memur çocuğuymuş, eşraf çocuğuymuş, zenginmiş, fakirmiş, çalışkanmış, tembelmiş, dinlemezdi. Dersi bilmesi çok mühimdi. Dersi bilmekten başka bir şey düşünmezdi. Mektebi hatıraları. Malum bir Muhittin Efendi var. Ulumu Diniye hocası. Dersi bilene ne ala, bilmeyene kulağını tutup hafif şöyle başını ileriye geri sallıyor. Efendim bir gün Malik talebesine soruyor. Malik Vicdani o zamanki ismiyle soyadı yok. Efendim dersi anlatıyor. Saat rakkası gibi sallanarak namazın şartlarını anlatıyor. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit niyet tahrime diye okuyor. O anda hoca kulağını büküyor. Efendim ne oldu? Bildim ya diyor. Sus be hey münkir. Sonundaki dır edatı nerede? Diyor. Oradaki talebeler hemen efendim bu daha önce sizin başınıza tahta aralıktan su döken talebeydi deyince öyle mi? Yatırın şunu falakaya diyor. Daha önce su dökmüş Malik Vicdani bir üst kattaki derste testiyi talebeler de gidip hocaya müzevirlemişler. Talebeler böyle yapar. Sınıf birden karışıyor. Talebelerin hepsi hocaya yardım ediyorlar. Kimi kızılcık değneğini getiriyor. Kimisi kalfayı beklemeden duvardaki falakayı indirmeye çalışıyor. Bir gürültü, bir patırtı. Falaka ayağa geçiyor. Hepsi falakaya tutmaya hevesli. Efendim, bunlar arasında her gün yemeğimden bir şeyler verdiğim Kamil de var. Ben tepinirken Kamil'in ellerine efendim sopa geliyor, sopayı kaldıracak hoca tamam diyor. Bu kadar korku yeter. Sopa vurmadan falakayı indirdiler ama ben sopa yemiş kadar korkmuştum. Fakat şaşırıp durdum. Hocamızdan çok talebe arkadaşlara kızdım. Hele o Kamil'e borç para veririm ödemez. Sefer tasımdaki Kayseri reçelini benden fazla yer ses çıkarmam. Sonra hoca da ayağımı tutmasını söylemeden onun hevesli hevesli koşmasının sebebi neydi anlamadım. Ertesi gün öğle yemeğinde sefer tasında yine Kayseri reçeli vardı. Kamil öyle yaptı olmadı. Böyle yaptı olmadı. Bir suratıma bakıyor bir Kayseri'ye. Bu defa güya yanlışlıkla sefer tasım ekmeğini düşürdü. Ay ekmeğim düştü dedi. Reçele bulanmış ekmeği almak isterken bir hamlede ekmeğini kaptım. Kendi lokmammış gibi yemeye başladım. Anladı onu affetmeyeceğimi. Oldu bir şey dedi. İsteyerek yapmadım dedi. Şaka yaptım dedi. Biz de dayak yiyoruz. Sen yemiyorsun. Merak ettim bakalım uslu çocuklar nasıl bağıracak diye. Ama sen bağırmadın dedi. O zamana kadar aklıma gelmeyen şey ilk defa aklıma geldi. Demek ki iyilikte de israf iyi değil. Efendim neyse. Kamil'i affettim. Fakat Ulum-u Diniye Muhittin Efendi bana çok şeyler öğretti. Sene sonu geldi. O zamanın adeti üzerine çocuklar baklava tepsileriyle hocalarını el öpmeye giderlerdi. 7 yaşında başımda baklava tepsisi uzun dolan başlı yollardan geçerek Muhittin Efendi'nin evine geldim. Kapısının ipini çektim. Yaşlıca, başı beyaz namaz bezi örtülü karısı çıktı. Beni içeri aldı. Elini öptüm. Hocanın yanına götürdü. Orada da hocanın elini öptüm. Yatakta yatıyordu. Hastaydı. Otur evladım dedi. Senin yüzünde nuru iman var. Tatilde gel, sana iyice Yasin-i Şerif ezberleteyim. Eh belli olmaz, bana okursun. Hele çocukların hayır duası. İndallah her zaman müstecab olur dedi. Gözlerinden birkaç damla yaş gelince ben de bir tuhaf oldum. Falakada akıtamadığım gözyaşlarımı ellerimle silmeye başladım. Muhittin Efendi'yi bir daha göremedim. Çünkü Balkan Harbi, daha doğrusu Rumeli bozgunu herkesi darmadağın etti. Bir gün İstanbul'da Fatih Camii avlusunda sıra kahvelerin birinde babamla beraber oturuyorduk. Babam hemen kalktı. Beni de kaldırdı. Serez'deki Ahmet Paşa Mektebi'nin hocalarından İbrahim Efendi ile Sabri Efendi'nin ellerini yakaladı. Ben de ellerini öptüm. İbrahim Efendi daha da çökmüş. Ama Sabri Efendi, bu genç, neşeli hocanın saçları bembeyaz olmuştu. Babam bir ara Muhittin Efendi'yi sordu. Yaşlı, titrek sesiyle İbrahim Efendi. Allah bakide kalanlara ömürler ihsan buyursun dedi ve sustu.
Bu benim dünyaya ilk gelişim. Yıkarak saltanatını koca Fatih'in, kundakla kefen arasında bir gün İstanbul, İstanbul değişim. Merhaba Kız Kulesi, merhaba Eyüp Sultan, Kanlıca, Şehremini merhaba. Bir İstanbul esiyor eski çocukluğumdan, ekşi bozalı Arnavut kaldırımları lapa lapa. Yuşa'dan mı okunurdu ezanlar, Kırkayı Şerif'ten mi? Komşularımız kaptanlar, Malta taşlı ikindilerden kalan, hala o beyaz gergeflerde mi? Bir tarihi gömmüşler Karacaahmet'in de Üsküdar'ın. Ve mercan telliklerinde unutulan çarşaflı kadınlar. Sanki düğün umumi yemeklisi paytonlar. Bak hala bir sonbahar acı bademde cuma selamlıklarından beri saraylılar. Merhaba beyler beyi. Merhaba Sultan Selim, merhaba iki gözüm İstanbul'um, merhaba. Haşı boyası sokaklarında ne mevsimler eskimiş. Sakalsız saçlar kestirdiğim inci boncuklu berber dükkanları, kapalı çarşı, bakırcılar, lacivert mayıslarda köprü atları ve boğaz içinde şirketi ayrı duman duman. Neredesin o İstanbul, neredesin? Hani çıkrık seslerinde mehtapları dinlediğim Mediha teyzelerin leylak bahçeleri, büyük babamın bitmeyen Kuvayi Milliye hikayeleri, hani tahta tekerlekli süslü arabalarım, hani bayram yerlerinde unutulan asude çocukluğum. Yine bir başka İstanbul'du, ıtırlığıyla bütün beyaz başörtülerin lavanta çiçekli öğleden sonralarında ıslanan, açılır kapanır iskemlelerinde uzun çarşının İstanbul'u çekerlerdi sinler. Sultan-ı Yegah'tan bir Hıdır Ellez mesiresi sessiz sadakat şarkıları söylerdi Haliç vapurlarında söz kesilmiş tazeler. Hey yavrum hey, burun bahçe dalyanında İstanbul'u çekerlerdi denizden hiç ıslatmadan. Kaç bayram mendili geçmişti elimden. Bütün uykularımı koynuma alıp uyurdum İstanbul'u. Rüyalarımda hala o günahlar uyanır. Hiç geçemediğim sokaklarında İstanbul. Merhaba Sultanahmet. Yere batan merhaba. Merhaba iki gözüm İstanbul'um merhaba. Merhaba efendim.
Sevgili dinleyiciler, Malik Aksel'in İstanbul'un Ortası namındaki hatıralarının bu kısmında başlık Bursa'da sünnet düğünleri. Bursa'da Ağustos böceklerinin öttüğü yaz aylarında pazar sabahları çınarlı kahvede oturanların kulaklarına uzaktan uzağa bir darbuka sesidir gelirdi. Bu darbuka sesi yaklaştıkça buna çocuk sesleri de karışırdı. Sünnet çocukları fayton arabalarıyla Ulu Cami önünden görünürler. Çınarlı kahveye gelince darbuka sesleri daha da yükselirdi. Bunlar buradan Yeşil Cami önünden Emir Sultan'a yollanırlardı. Sünnet çocuğunun giyimi bayramlardakinden farklıydı. Mavi sünnet takkesi üzerine ailenin variyetine göre inciler, elmaslar, altın armudi maşallahlar konduğu gibi nazar değmesin diye omuzuna mavi veya kırmızı fiyonklu 5 delikli nazar boncuğu takılırdı. Arabadaki sünnet çocuğunun başında kızlar gibi bir tutam teli vardır. Bazen bu da tepeden tırnağa kadar uzardı bu tel. Bir vakitler sünnet çocuğunun gözlerine sürme, kaşları arasına elif çekilirdi. Serçe parmağına kına sürülürdü. Yine bir vakitler at üzerinde ziyaretlere giden sünnet çocuğu alayı unutuldu. Bu adet de ortadan kalktı. Çocukları sünnet gezdirmesinde söyledikleri türkülerin başında Bursa'ya mahsus türküler gelirdi. Bunlardan en çok tekrarlananı Bursa'nın ufak tefek taşları, kalem olmuş o yârimin kaşları idi. Sünnet gezdirmesi açık fayton arabalarıyla aralıksız devam ederdi. Yeşil Türbe'den sonra Emir Sultan'da arabadan inilir, türbe ziyaret edilir, dualar okunur, tekrar geriye dönülürdü. El öpmeler bittikten sonra çocuk baba evine gelir, kalabalık arasında içeri girerdi. Adet olduğu üzere babası oğluna sünnet hediyesi veya hibesinde bulunurdu. Bu da ev, tarla, dükkan gibi şeyler olurdu. Bundan sonra çocuk sünnet edilirdi. İstanbul'da ise ne olduğunu bilmeden anlamadan hokkabazın şakşağı, çığırtkanların gürültüleri arasında el çabukluğu marifet, ziller ve teflerle çocuk sünnet olurdu. Bu arada gürültü de ayyuka çıkardı. Hey maşallah maşallah, güvey girer inşallah, oldu da bitti maşallah, çok yaşasın inşallah avazeleriyle çocuk yatağa yatırılırdı. Bursa'da önce mevlüt okunur, arkadan da tekbirlerle sünnet olunurdu. Her yerde olduğu gibi burada da mahalleden fakir bir çocuk da sünnet edilir, olmadığı takdirde bir horoz kesilirdi. Bundan sonra eski devirlerde erkek misafirlere yemek verilirdi. Yemek zamanı gelince önce erkeklere sofralar kurulurdu. Bu yemeklerin sonunda mutlaka buranın meşhur sükkerisi yenirdi. Sükkeri Bursa'ya mahsus bir tatlıydı ve sükkerisiz düğün olmazdı. Erkekler evden ayrılırken çocuğun babasına, dedesine, yakınlarına güveyliğini de görürüz inşallah temennisinde bulunurlardı. Bu defa kadın davetliler gelmeye başlardı. Yakın akrabalar çocuğun yastığı altına ya bir altın kordonlu saat veya bir beşi bir yerde koyarlardı. Bu arada gaz boyamalarına sarılmış ibrik, tencere, kap, çanak, buna benzer şeyler de hediyelerin bulunduğu yere konurdu. Bursa'da daha birçok yerlerde olduğu gibi adetler günden güne değişmektedir. Bakır tencere yerine düdüklü tencere, kordonlu saat yerine kol saati, hokka takımı, divit yerine dolma kalem, gramofon yerine pilli radyo hediye olarak gelmeye başlamıştı. Bu hediyeler gaz boyamalarına, bürüncüklerine sarılı değil artık, jelatin, naylon takımlara sarılı. Eskiden aileler, hele zenginler evlerine kol kol çengi getirirlerdi. Çengi şuydu. Şimdi çengi deyince milletin aklına dansöz geliyor. Hayır, çengiler, kılık bir çengi kolu, 3-5 tane kadın, çeşitli kılıklara girerek pandomimler, skeçler, parodiler yaparlar, orta oyunu oynarlar, onu bunun taklidini çıkarırlardı. Çengi buna derlerdi, çengi kolu. Millet de bunu seyreder gülerdi, yani bir nevi tiyatro faaliyeti yaparlardı. Bu çengi adeti yavaş yavaş unutuldu. Ondan sonra efendim çengi kalmayınca bu sefer ailenin genç kızları sandık dibinde kalmış ninelerin elbiselerini çıkarıp efendim gene aynı çengi kolunun yaptığı gibi temsiller, taklitler yapmaya, Bursa havaları oynamaya başladılar. Düğünü kadın ustalar idare ederler, genç kızları da onlar kontrol altında tutarlardı. Bursa'da düğünlerde darbuka çok mühim bir yer tutardı. Hele tuz pazarında karpuz kavun sergilerinden sonra darbuka sergileri açılırdı. Sünnet düğünlerinde çocukların ellerinden bırakamadıkları bir oyuncaktı bu darbuka. Bunlar çoğunlukla testi kısmı kırmızıya boyanırdı. Bunun üzerine beyaz sarı çiçekler yapılır, güller kondurulurdu. İşte bu oyuncak darbukalar çocukların elinden ele dolaşırdı. İtikat şuydu ki, ilk gece, sünnet olunduğu ilk gece çocuğun uyumaması lazımdı. Bunun için çocuk uyutulmamak için işte bu genç kızlar onun önünde ne hokkabazlıklar, ne oyunlar yapar, ne şarkılar söylerdi. Çocuk uykusuzluk ve acılar içindedir. Gözleri hiçbir şey görmez fakat hakikaten uyumazdı. Tabii bu arada kadınlar bu temsil yapan kızlardan da kendilerine efendim gelin olacak kızlar efendim peylerlerdi. Demek ki sünnet düğünlerinin çok fonksiyonu vardı. Artık bu düğünler, eski 40 gün 40 gece düğünler 3'e 4'e indi. Şimdi onlar da kalmadı. Efendim isimleri kaldı, kendileri unutuldu. dinleyiciler, Malik Aksel hatıralarının bu kısmında diyor ki bir vakitler Ramazan gecelerinde yalnız İstanbul'da değil kasabalarda dahi nöbetleşe kadınlar bir evde bir arada toplanırlar, masallar söylenir, hikayeler anlatılır. Hatta akla gelen gelmeyen eğlenceler yapılırdı. Tiyatrolara gidenler yanında bu semtlere uğramayan büyük bir kalabalık daha vardı. İşte bunların eğlenceleri evden dışarı taşmazdı. Böylece geceleyin sözleşilen evde sahura kadar oturulurdu. Sıra Tabakhane Mahallesi'nde Lebibe Hanım'ın evine geldiği zaman herkesi bir heyecan, hatta bir korku alırdı. Bu evde de diğerlerinde olduğu gibi hikayeler anlatılır, masallar söylenir, hatta oyunlar oynanırdı ama bunlar sönük geçerdi. Asıl burada enteresan olan Lebibe Hanım'ın anlattıklarıydı. Bu anlattıklarında ağzından dökülen "o ağacın dibi tekin değildir, bu merdivenin altı tekin değildir" sözleri onu dinleyenlere bir şüphe, bir heyecan verirdi. O devirde böyle evler hemen her semtte bulunur veya işitilirdi. Ev sahibi bu evi satamaz, kiracı bulamaz, kendi oturamazdı. Lebibe Hanım'ın evi de böyleydi. Fakat Ramazan ayında konu komşu halini hatırını sormak için ona da gitmeyi ihmal etmezlerdi. Bu kadının anlattıklarına bakılırsa evi cinlerle perilerle doluydu. Kah sesleri işitilir, kah kendileri görünürdü. Hele Lebibe Hanım bunları anlattığı zaman vaktin nasıl geçtiği bilinmezdi. Fakat arkasından korkulu rüyalar da haftalarca sürerdi. Çocuklar ise ikide bir de iyi saatte olsunlar nedir diye sorarlardı. Karşılığında baş parmaklar ağza getirilir, sus diye anlaşılmaz bir cevap alırlardı, bunlardan söz etmezlerdi. Lebibe Hanım'ın yaşlı fakat kimseyle konuşmayan, kimseye görünmeyen bir teyzesi vardı. Yalnız tek başına bir odada otururdu. Bazen gece yarıları bahçeye çıkar, ne yaptığını kimse bilmezdi. Bu kadın bir sabah uyandığı sırada ellerini kınalı olarak görmüş, ondan sonra insanlardan uzaklaşmış, cinlere perilere karışmış denirdi. Bunun için söylenen söz buydu. O gün bugün Lebibe Hanım'ın teyzesi değişik bir hal aldı. Başkalaştı. İnsanlardan çok herkesle görüşmeyenlerle haşır neşir olmuştu. Ramazan gecelerinde dahi tek başına kendi odasında kalırdı. Lebibe Hanım'ı hem mahalleli severdi hem cinler ve periler severdi. O öyle teyzesi gibi kapalı bir sır küpü değildi. Bu kadına göre iyi saatte olsunların her türlüsü vardı. Yalnız onlar ne derlerse cevap vermemek lazımdı. Bunlar arada bir insanlara takılırlar, alay ederler. Lebibe Hanım değil de Leblebi Hanım derler. O zaman susmak, salavat getirmek lazım. Hatta arkaya bakmamak lazım. Onlar karşısında görmez, işitmez olmak lazım. Yoksa insan çarpılır yahut onlardan olur, onlara karışır derdi. Lebibe Hanım'ın ağzı açılmıştı artık. Her aklına geleni söylüyordu. İçi içine sığmazdı. Çocuklar derin sessizlik içinde çıt çıkartmadan onun anlattıklarını dinlerlerdi. Lebibe Hanım'a göre bu iyi saatte olsunların iyilik edenler olduğu gibi kötülük edenleri de vardı. Hatta insanoğullarına aşık olanları da. Bu sokak Arnavut kaldırımıyla döşenmişti. Evlerin pencereleri dışarı değil, evin içine, bahçeye bakardı. Ortada çıkrıklı bir kuyu, üzerinde asma dallarının sarmış olduğu bir çardak, bunun arkasında iki katlı yarı ahşap bir ev bulunurdu. Bu evin alt katında oturulur, üst kata ise yazın çıkılırdı. Evin bütün eski eşyaları, kullanılmayan yağ kandilleri, hazneli mum makasları, kırık dökük karpuzlu lambalar, kavukluklar, divitler, örekeler burada bulunurdu. Bu evde çoğunlukla cinler periler üst katta yerleşmişlerdi. Bazen kimse yokken bir gıcırtı işitilir, belli ki bir kapı açılmıştır. Kimi kere gürültüler çoğalır, ya perilerin düğünü var ya geçimsizlikleri. Böyle hallerde Lebibe Hanım tesbihini elinden bırakmaz, okur üfler, korkmadan yukarıya çıkar, biraz önce kapamış olduğu kapı veya pencereleri açık bulur, iyi saatte olsunlar öyle istemişler diye dokunmaz, kule üzüleri okur, tütsüler, şeker şerbetleri yapar, onları öteye, bereye dökerdi. Lebibe Hanım eğer yemek yerken karşısına tanımadığı bir kedi yahut herhangi bir hayvan çıkmışsa muhakkak yiyecek bir şey verirdi. Çünkü iyi saatte olsunlar bazen bir insan, bazen bir hayvan kılığına da girerlerdi. İnsanın cömert mi, nekes mi olduğunu sınarlardı. Bu yüzden hayvanlara dokunmanın tehlikeli olduğunu sadece Lebibe Hanım değil, birçokları da anlardı. Rumeli'den muhacir olarak gelmiş akrabamızdan yaşlı bir kadını görmek üzere Mahmut Paşa Hamamı arkasında Taşçılar Sokağı'na yakın bir taş binanın demir kapısının ipini çektim. İteleye iteleye içeri girdim. Burada malta taşıyla döşenmiş, bir yanda sarnıç kapağı görülen bir avlu vardı. Üst kata çürümüş tahta bir merdivenle çıkılırdı. Bu loş izbe taşlıkta adımlarıma bakarak ilerlerken üst katta kapılardan biri gıcırdayarak açıldı. O anda sanki dizlerimin bağı çözülmüştü. Olduğum yerde durakaldım. Bu odalardan birinden telli duvaklı bir gelin çıkmıştı. Başında sallanan hotozu, yerleri süpüren gelinlik elbisesi lime lime idi. Bir saniye beni süzdü, aynı sessizlikle karanlık bitişik odaya girdi. Korku heyecan içinde muhacir Zehra Hanım'ı buldum. Ona bir şey söyleyemedim. Sanki söyleyince bir şey olacakmış gibi bir korku içime girmişti. Ama rüyalarımda hep bu hayalet karşıma çıkıyordu. Ondan uzaklaşamıyordum. Bu gelinin yanakları kırmızı ve şişkindi. Gözleri ise sanki kömürle boyanmıştı. Yüzü de bembeyazdı. Bir gün yine annemle bu taş konağa geldik. Meclis var dediler. Meclise davet ediliyorduk ama neydi bu meclis? Niye çağrılıyorduk bu belli değildi. Burası Adviye Hanım adında birinin konağıydı. Bu yaşlı kadına 40 anahtarla adviye derlerdi. Mahmut Paşa'dan aşağı inerken solda büyük bahçeli havuzlu Kürkçü Han'ı onun derlerdi. Ondan başka daha nice akarları vardı. Bu kadının ağzından adliyeye, mahkemeye ait sözler, ıstılahlar hiç eksik olmazdı. Bundan sonra da işi gücü dava açmak, mahkemeye gitmek olurdu. Bir gün bu kadın pek sinirliydi. Bir ara yanaklarının içine birer ceviz koydu, eteğini tutarak süzülür gibi yürüdü. Tüylerim diken diken oldu. Bu benim bu evde görmüş olduğum hayalete benziyordu. Nasıl da çarpılmaktan korkmuyordu? Bu evi cinler, periler mi sarmıştı? Etrafta anlayamadığım şeyler dönüyordu. Kırık dökük konak eşyaları, inişli yokuşlu sofalar, dehlizlerden sonra harap, her tarafı eskimiş minderler, eşyalarla dolu büyük bir odaya geldik. Bu odada bizden başka yabancı kadınlar ve çocuklar da vardı. Fakat asıl tuhafıma giden, gelin hanım kıyafetinde uzun boylu, yaşlı, hayalet sandığım kadının burada bulunuşuydu. Buna benden başka kimse dikkatli bakmıyor, onunla ilgilenmiyordu. Yine öyle put gibi, kimseye bir şey söylemeden duruyor, yine öyle yanakları şiş şişti. Bu kadın hakkında neler neler söylenmişti. Güya kendisini cinler padişahının gelini sanıyormuş, bundan dolayı da kimseyle konuşmuyormuş. Bu kadın gerçekten ilk korktuğum gibi değildi. Hatta acınacak bir hali vardı. Yüzü bembeyazdı. Bir sadrazam kızı olduğunu söyleyenler vardı. Buna rağmen herkes buna saygı gösteriyordu. Önünde kırık dökük bir rahle, onun üzerinde kağıtların rengi solmuş eski bir kitap, yanında küçük bir petrol lambası. Buradan çeşitli hikayeler okuyor, kadınlar da dinliyordu. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.